Ayrım 8, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 72. Ertesi sabah rahip Re onu önceki güne göre bir saat erken uyandırdı. "Kalk hadi," dedi, "bugün yine bir tırmanışım var. 5 dakika içinde kahvaltı sofrasında ol." Her yerinin ağrıdığını hisseden Pino kıpırdanmaya başladı. Ama ayağındaki kabarcıklar tuz banyosu sayesinde daha iyiydi. Yine de önceki gün karşılaştığı o sis kadar kalın bir sisin içindeymiş gibi giyindi. Büyüme çağında bir delikanlıydı, uyumayı çok seviyordu ve çoraplarıyla yemekhaneye doğru büyük bir dikkatle ilerlerken esnemesine engel olamıyordu. Rahip Re onu yemek ve bir topografya haritasıyla bekliyordu. "Bugün kuzeye doğru yol almanı istiyorum," dedi Rahip Re. Motta'daki basamağa dikkat çeken ve Madesimo'ya giden yoldaki dağdan inen araba yolunu da içeren geniş çizgilerin üstüne parmağıyla vurarak. Sık çizgiler ise basamağın ardının gittikçe dikleştiğini gösteriyordu. "Buraları geçerken hep yüksekte kalmaya gayret et. Bu koyağı geçmene yardımcı olacak. Kendi kendine oluşmuş bazı patikalar bulacaksın. Eninde sonunda Madesimo'nun yukarısındaki bu çayırlığa varacaksın. Görünce tanır mısın?" Pino haritaya baktı. "Tanırım herhalde ama neden o noktadan kaçınıp çift yönlü yoldan Madesimo'ya inmiyorum ve sonra şu noktaya tırmanmıyorum? Öylesi daha hızlı olurdu." "Öyle olurdu," dedi Rahip Re. "Ama beni ilgilendiren hızın değil, sadece yolunu bulmam ve de kimseye görünmemen."
"Neden?"
"Kendime göre nedenlerim var ve şimdilik bunları sana söylemeyeceğim Pino. Böylesi daha güvenli." Bu yalnızca Pino'nun aklını daha da karıştırmıştı. "Ama tamam," dedi. "Sonra da geri mi döneceğim?" "Hayır," dedi rahip. "Kuzey buz yalağındaki çukura tırmanmanı istiyorum. Yukarı tırmanan ve Val di Lei'ye giden patikayı bul. Kendini hazır hissedene kadar o patikayı tırmanma. Geri dönüp başka bir gün de deneyebilirsin." Bir kez daha zorlu bir yolculuğa çıkacağını anlayan Pino iç çekti. Hava sorun değildi. Alplerin güneyinde güzel bir sabahtı ve sonbaharın son günleriydi. Ama Pino'nun kasları ve bantlanmış kabarcıkları Gropera'nın batı tarafındaki kayalık geçitlerde, eski kütükler ve çığ kalıntılarıyla dolu koyakta ilerlerken canını yakıyordu. Rahip Re'nin ona haritada gösterdiği çayıra varması 2 saatten fazla sürmüştü. Çoktan rengi kahverengiden bile açık bir tona bürünmüş olan derin alp otlarının arasından tepeye tırmanmaya başladı. Anladın saçları gibi diye geçirdiği içinden Pino, olgunlaşmış ve rüzgara kapılmaya hazır tohum kapsüllerinin etrafını saran tüyleri incelerken, aklına Anna'nın fırından uzaklaşırken kaldırımdaki hali ve ona yetişmek için arkasından nasıl hızlı adımlarla yürüdüğü geldi. Anna'nın saçlarının da tıpkı bu tohumlar gibi olduğuna karar verdi. Ama Anna'nınkiler daha olgun ve gürdü. Tepeye doğru tırmanmaya devam ederken çıplak bacaklarına değen yumuşak ot sapları onu gülümsetti. 90 dakika sonra kuzey buz yalağına varmıştı. Burası sağında ve solunda yükselen 300 metrelik duvarları, tırtıklı ve keskin taş dişleriyle bir volkanın içinden farksızdı. Pino keçi yolunu gördü ve oradan tırmanmayı düşündü. Ama kıymaya dönüşen ayaklarıyla hiçbir halta yaramayacağına karar verdi. Bunun yerine tepeden aşağı Madesimo'ya doğru yürümeye başladı. O cuma öğlen 1'de kasabaya ulaştı, hana girdi ve bir oda ayırttı. Hancılar 3 çocuklu nazik insanlardı ve çocuklarından biri de 7 yaşında Nick koydu. "Ben kayakçıyım," diyerek böbürlendi Nico, Pino yemeğini mideye indirirken. "Ben de," dedi Pino. "Benim kadar iyi olamazsın." Pino güldü. "Muhtemelen öyledir." "Kar yağdığında seni kayağa götürürüm," dedi çocuk. "Sana o zaman gösteririm." "Bunun için sabırsızlanıyorum," dedi Pino ve Nico'nun saçlarını karıştırdı. Gergin ama artık kurt gibi aç olmayan Pino, Alberto Ascari'yi aramaya koyuldu ama tamirci dükkanı açık değildi. Asgari'ye akşam dönmeyi planladığını belirten bir not bıraktıktan sonra Casa Alpina'ya doğru yürümeye koyuldu. Rahip Repino'nun Gropera'nın kayalıklı tarafını nasıl geçtiğini anlatışını ve kuzey buz yalağını tırmanmama kararını ilgiyle dinledi. Rahip başını onaylarcasına salladı. ''Hazır değilsen kayalığın içine dalmaman gerekir. Yakında yeterince hazır olacaksın zaten.'' Rahip, ders çalıştıktan sonra geceyi geçirmek ve arkadaşım Alberto Ascari'yi görmek için Madesimo'ya gideceğim dedi Pino. Rahip Re gözlerini kızarak bakınca Pino ona hafta sonlarının tamamen kendine ait olduğunu hatırlattı. ''Evet, öyle bir şey söyledim.'' dedi Rahip. ''Git eğlen, dinlen ama pazartesi sabahı yürüyüşe hazır ol.'' Pino biraz kestirdikten sonra eski çağ tarihi ve matematik çalıştı. Daha sonra da Luigi Pirandello'nun ''Dağın Devleri'' oyununu okumaya başladı. Sokak ayakkabılarıyla yeniden Madesimo yollarına düştüğünde saat 5'i geçiyordu. Ayakları canına okuyordu ama topallayarak hana giden yola düştü. Hana girişini yaptıktan sonra küçük Nikko'ya kayak yarışı hikayeleri anlatarak geçirdi ve sonra da Ascari'nin amcasının evine gitti. Kapıyı Alberto açtı, onu içeri davet edip akşam yemeğine kalması için ısrar etti. Yengesi Bormio kardeşten daha iyi bir aşçıydı ki bu da az şey değildi. Ascari'nin amcası arabalar hakkında konuşmaktan hoşlandığı için birbirleriyle çok iyi anlaştılar. Pino tatlı sırasında neredeyse uyuyakalacak kadar çok yemişti. Ascari ve amcası otele dönmesine yardım ettiler. Pino ayakkabılarını çıkardıktan sonra yatağa girdi ve üstünde giysileriyle uykuya daldı. Şafak söker sökmez arkadaşı kapısını çaldı. ''Neden bu kadar erken uyandın?'' diye sordu Pino esneyerek. ''Ben, araba kullanmayı öğrenmek istiyor musun, istemiyor musun? Önümüzdeki iki gün hava açık, yağmur yok, kar yok. Sana araba kullanmayı öğretmeye hazırım ama benzin senden.'' Pino ayakkabılarını giymeye çalıştı. Otelin yemek salonunda hızlı bir şekilde kahvaltı ettikten sonra Ascari'nin Fiat'ına binmek için dışarı çıktılar. Sonraki 4 saat boyunca Şiplügen geçidi ve İsviçre'ye giden yolda Campo Dolcino'nun üst yakasında araba sürdüler. Virajlı yolda Alberto Pino'ya göstergeleri nasıl okuyup kullanacağını, zemine, eğime ve yön değişimlerine nasıl ayak uyduracağını öğretti. Pino'ya virajları nasıl alacağını, diğer arabaların arasından nasıl sıyrılacağını, arabayı kontrol altında tutmak için frenden çok motoru ve vitesi nasıl kullanacağını gösterdi. Alman kontrol noktalarını ve bu noktaların ardındaki İsviçre sınırını görene kadar kuzeye ilerledikten sonra geri döndüler. Yeniden Campo Dolcino'ya doğru yol alırlarken iki Nazi devrisi onları durdurup yolda ne işleri olduğunu sordu. ''Ona araba kullanmayı öğretiyorum.'' dedi Ascari. Adamlar kimliğini evirip çevirdikten sonra. Almanlar buna pek mutlu olmuş görünmeseler de yol verdiler. Otele döndüklerinde Pino uzun zamandır olmadığı kadar coşkuluydu. Böyle bir arabayı kullanmak ne büyük bir heyecandı. Geleceğin Avrupa şampiyonu Alberto Ascari'den araba kullanmayı öğrenmek ne muhteşem bir hediyeydi. Pino akşam yemeğini yeniden Ascari'lerle birlikte yedi. Alberto ile amcasının oto tamircileri hakkında konuşmalarını dinledi. Akşam yemeğinden sonra dükkana gittiler ve neredeyse gece yarısına kadar Alberto'nun fiyatını kurcaladılar. Ertesi sabah erkenden kilisedeki ayinden sonra yeniden Campo Dolcino ile İsviçre sınırı arasındaki yola koyuldular. Ascari yoldaki tümsekleri nasıl kendi lehine kullanabileceğini ve beyninin arabanın optimum hızla nasıl gidebileceğini ayarlayabilmesi için uzağa nasıl bakması gerektiğini gösterdi. Geçide inen son düzlüktelerken Pino kör bir viraja çok hızlı girince Kübelwagen denen bir tür Alman cipine neredeyse çarpacaklardı. İki araba da hemen direksiyonu kırınca çarpışmaktan son anda kurtuldular. Ascari arkasına baktı. ''Geri dönüyorlar.'' dedi Alberto. ''Gaza bas.'' ''Durmamız gerekmez mi?'' ''Sen yarışmak istemiyor muydun?'' Pino gazı kökledi. Asgari'nin arabasının motoru daha güçlüydü ve ordunun aracından çok daha çevikti. Isola şehrinden ayrılmadan Naziler çoktan gözden kaybolmuştu bile. ''Tanrım, bu harikaydı!'' dedi Pino. Kalbi göğüs kafesinden fırlayacak gibi çarpıyordu. ''Değil mi?'' dedi Asgari ve güldü. ''Hiç de fena sayılmazsın.'' Pino için bu büyük bir övgüydü. Derslere devam etmek üzere bir sonraki cuma günü yine gelmek için söz verdikten sonra Casa Alpina'ya gitmek üzere yola çıkarken kendini harika hissediyordu. Yeniden Motta'ya tırmanmak 2 gün önce aynı tepeyi inmekten çok daha az acılıydı. Güzel dedi rahip re, Pino ona ayaklarında oluşmaya başlayan nasırları gösterirken. Pino'nun araba kullanma hikayeleri de rahibin ilgisini çekmişti. ''Şıplıgen geçidine giden yolda kaç tane devriye gördünüz?'' ''3'' dedi Pino. ''Ama sizi sadece ikisi mi durdurdu?'' ''Üçüncü de bizi durdurmaya çalıştı ama Alberto'nun arabası sayesinde bizi yakalayamadı.'' ''Pino, onları sakın kışkırtma, Almanları yani.'' ''Rahip?'' ''Kimseye görünmemek üzerine çalışmanı istiyorum.'' dedi rahip re. ''Böyle bir araba kullanmak seni fark etmelerine sebep olur. Almanların dikkatini çekersin, anladın mı?'' Pino bunu anlamamıştı. Daha doğrusu tam olarak anlamamıştı. Ama rahibin gözlerindeki endişeyi görebiliyordu ve bunu bir daha yapmayacağına söz verdi. Ertesi sabah rahip re şafak sökmeden çok önce Pino'yu uyandırdı. ''Açık bir gün daha'' dedi. ''Tırmanmak için çok iyi.'' Pino humurdansa da üstünü giydi ve rahiple kahvaltıyı onu yemekhanede beklerken buldu. Rahip re topografya haritasında ona Casa Alpina'nın birkaç yüz dikey metre yukarısında başlayan ve Gropera'nın zirvesine doğru uzun uzun dik ve yılan gibi uzanan dar sırtlı tepeleri işaret etti. ''Bunu yalnız başarabilir misin, yoksa yanında bir rehbere ihtiyaç duyar mısın?'' ''Oraya bir kez gitmiştim.'' dedi Pino. ''En zor kısımları şurada, şurada ve bir de şu kaya var. Bir de tabii tepedeki şu ince nokta.'' ''Kayaya ulaşırsan ve daha fazla devam edemeyeceğini düşünürsen kendini zorlama.'' dedi rahip re. ''Yalnızca geri dön ve aşağı in. Yanına baston da al. Kulübede bir sürü var.'' ''İnancını kaybetme Pino ve gözünü dört aç.'' 7. Bölüm. Pino şafak sökerken Gropera'ya tırmanmak üzere yola koyuldu. Varlığından memnun olduğu bastonu güneydoğuya dar sırtlı o tepelere doğru gitmeden önce dar bir akarsudan geçerken kullandı. Binlerce yıl boyunca dağdan yuvarlanan kayaların ufalanmış parçaları vadiyi karmaşık bir alana çevirmişti ve dağ sırtının kuyruğuna varana kadar gidişat yavaş ilerlemişti. Buradan uzanan belirgin bir yol yoktu. Kayalar ve ara sıra karşılaşılan ot tepeleri ya da inatçı çalılardan başka bir şey görünmüyordu. Sırtını her iki tarafındaki uçurumlar dikkate alındığında Pino hata yapma şansının olmadığını biliyordu. Daha önce, 2 sene önce bu dağa tırmandığında yanında 4 çocuk ve rahip Re'nin Madesimo'dan arkadaşı olan bir rehber de vardı. Pino tepenin başlangıcına tırmanan bir dizi kırık merdiveni ve tehlikeli dar köprüleri nasıl geçtiklerini hatırlamaya çalıştı. Yanlış yola sapmış olduğuna dair şüphe ve korku duyarak geçirdiği birkaç dakikadan sonra kendini sakinleştirip içgüdülerine güvendi ve her bölmeyi geldiği gibi kabul ederek bir yandan çıkmaya devam ederken rotasını yeniden gözden geçirdi. İlk zorluk dağın sırtına çıkmaktı. Rüzgarın aşındırdığı ve yuvarladığı yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki taş sütunlar dağ sırasının en alt bölümünü belirgin hale getirmişti ve aşılması imkansız görünüyordu. Ama güney taraftaki kayalar pütür pütür ve parça parçaydı. Pino bastonu fırlattı ve bir takırtı eşliğinde durduğunu duydu. Parmaklarını ve botlarının ucunu çatlakların içine ve dar çıkıntılara dayayıp bastonun arkasından gitti. Birkaç dakika sonra dar sırtta diz çökerek nefes nefese bir halde oturdu. Sakinleşene kadar bekledikten sonra bastonu aldı ve yeniden ayağa kalktı. Pino yukarı doğru tırmanışına başladı. Her adımda nabzı düzenli bir ritim kazanıyor, önünde uzanan yapboz toprağı ölçüp tartıyor ve biraz da olsa stabil bir patik arıyordu. Bir saat sonra karşısına bir başka esaslı zorluk çıktı. Çok uzun zaman önce taş parçaları ufalanmış, sarp kayalıktaki tek geçiş yeri olan tırtıklı bir oyuk dışında yolu kapamıştı. Oyuğun genişliği 1 metreden azdı ve bir o kadar da derindi. Zeminden yukarı doğru hemen hemen 8 metre kadar eğri büğrü bir baca gibi yükseliyordu. Pino içindeki korkunun yeniden yükselmekte olduğunu hissederek birkaç dakika boyunca orada öylece durdu. Ama korkusu yüzünden kaskatı kesilmeden önce rahip R'nin ona inancını kaybetmemesini ve gözünü dört açmasını söyleyen sesi kulaklarında çınladı. En sonunda 180 derece dönerek uçurumdaki çatlağın içine girdi. Elleri ve botlarıyla kayanın duvarlarına tutundu. Artık sağa sola dönebiliyordu ve hareket eden dördüncü noktayı bir el, bir ayak destekleyen 3 temas noktasıyla tırmandı. 6 metre yukarıdayken bir şahinin öttüğünü duydu. Çatlaktan dışarı ve tepeden aşağı Motta'ya doğru baktı. Artık dağın insanı sersemleten yüksekliğindeydi ve başı dönünce neredeyse kaya, neredeyse elinin altından kayıp gidecekti. Bu onu ölümüne korkutmuştu, düşemezdi. Düşerse hayatta kalamazdı. İnancını kaybetme. Bu düşünce Pino'yu krateri tırmanarak çıkıntının üstüne çıkarmaya yetmişti. Çıkıntının üstündeyken rahatlayarak soluklandı ve Tanrı'ya ona yardım ettiği için teşekkür etti. Gücünü yeniden topladığında yalnızca ufak molalar vererek dağın güneybatısına doğru yola koyuldu. Dar sırtlı tepe dimdik ve girintili çıkıntılı, bazı yerleri ise zar zor 1 metreydi. Bozuk yolun her iki tarafından 40 metreden yüksek olan ve yamuk bir mızrak başını andıran Gropera'nın sarp sırtına kadar her yere çığ düşmüştü. Pino hançer şeklindeki kayalığa dönüp ikinci bir kez daha bakmadı. Dağın omuzlarının ve köprücük kemiklerinin altında birleştiği tepe kısmının tabanındaki noktayı seçmeye çabalıyordu. En sonunda aradığını buldu ve kalbi yeniden deli gibi çarpmaya başladı. Gözlerini kapadı, kendine sakinleşmesini ve inanmasını söyledi. İstavroz çıkararak yoluna devam etti. Sağ veya solunun aşağısına bakmaya cesaret edemediği 2 büyük çığın arasından geçidin genişlediği yere doğru sürünerek ilerlemeye kararlı bir halde geçerken kendini ipte yürüyen bir cambaz gibi hissediyordu. Geçidin sonuna ulaştığında Pino duvardan fışkıran taş sütunlara uzun zaman önce izini kaybettiği dostlarıymış gibi sarıldı. Devam edebileceğinden emin olunca sütunların yukarısına tırmandı. Sütunlar pürüzlüydü. Neredeyse devrilmiş tuğları andırıyorlardı. Ama düzenlilerdi, sabitlerdi ve göreceli olarak daha kolay bir şekilde daha yukarı tırmanmayı başardı. Casa Alpina'dan ayrıldıktan 4,5 saat sonra Pino kayalığa ulaştı. Sağına baktığında kayaya demirlenmiş, hemen hemen 18 santim genişliğindeki bir çıkıntının üstüne, göğüs hizasına gelecek şekilde gerilmiş ve yatay olarak tepenin etrafına dolandırılmış çelik bir halat gördü. Şimdi yapması gereken şey yüzünden tadı kaçan Pino, öne uzanıp halatı yakalamadan önce gittikçe artan gerginliğinden kurtulmak için derin derin nefes aldı. Sağ botunun ucu ileri doğru kıpırdadı ve dar çıkıntıya dokundu. Evde yatak odasının penceresinin dışındaki çıkıntıda olmakla hemen hemen aynı şeydi. Böyle düşününce halata sıkıca tutunmayı ve kayalığın dibine doğru hızlı hızlı yürümeyi başardı. 5 dakika sonra Pino dağdaki en geniş tepenin zirvesine ulaşmıştı. Tepe güneydoğuya bakıyordu, genişti ve kehribar renkli liken tümsekleriyle, yer yosunlarıyla, edelweisslerle ve yıldız çiçekleriyle kaplıydı. Sırt üstü yattı ve öğle güneşi üzerine vururken soluklandı. Tırmanış aynı rotayı 30 kez kat etmiş, ona nereye tutunması gerektiğini ve ayağını nereye basması gerektiğini her seferinde gösteren bir rehber eşliğinde tırmandığı zamankinden tamamen farklı gibiydi. Bu tırmanış hayatının en büyük fiziksel zorluğu olmuştu. Sürekli düşünmesi, sürekli ölçüp tartması ve yorucu olduğunu, sürdürmesi hiç de kolay olmadığını fark ettiği kadere güvenmesi gerekmişti. Pino kana kana su içerken ama başardım, kendi kendime zoru başardım diye düşündü. Mutluydu, kendine daha çok güveniyordu. Geçirdiği o güne ve yediği yemeğe şükrettikten sonra Bormio kardeşin onun için paketlediği sandviçi mideye indirdi. Daha fazla strudel görüp sevinince her lokmanın tadını çıkararak daha yavaş yemeye başladı. Tadı böylesine güzel, başka bir şey var mıydı? Uykusu gelince sırt üstü yatarak gözlerini kapadı. Dağın ve gökyüzünün o zamansız yerindeki her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu hissetti. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 81.